Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri mevkimize bırakmasın. Bizleri tevhid ehli insanlardan eylesin. Eşimizi, neslimizi tevhid ehli olanlardan eylesin. Allah cennete gidecek amel işlemeyi ve cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz hafta içi sohbetleri Buhari'nin tevhid babından hadislerden sırasıyla şerh yaparak gidiyoruz. Ve tamamen isim ve sıfatlarla alakalı. Ben de bugün değişiklik olsun diye iman babından bir rivayet seçtim. Bu rivayette Buhari'de 7 numaralı rivayettir. Heraklus hadisi diye geçer. Çok alınacak dersler var. Öğrenilecek çok meseleler var. Ve bir kafirin dahi, yani kafir dediğimiz insanların dahi boş olmadıkları, onların bizden daha çok meseleleri irdeledikleri, ilgilendikleri ve onları anlamaya çalıştıkları, fakat biz Müslümanlarınsa dinlerinde ne kadar gafil olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Ve yine bu rivayetlerin içinde yakalanması gereken meselelerden bir tanesi, o günlerde Peygamber Aleyhisselam'ın ayıp ederlerinden Ebu Süfyan müşrikti. Fakat peygamberle karşı karşıya onun en amansız düşmanı, karşıdaki bir kafir, Heraklus o zaman tam kafirlerden bir tanesi, yani kafirlerin de ilim ehlinden bir tanesi. Kendisi peygamberi hiç görmemiş. Birçok tespitleri var. Peygamberin karşısında hasım var. Onunla ne yapamıyor? Tespit edemiyor. Yani Müslümanlar, biz Müslümanlar bazı olayları cidden takip edemiyoruz ve analiz etme şeyimizde cidden çok zayıf oluyor. İşte Heraklus hadisi de bizim ufkumuzu açacak, bize birçok hayır kapısını öğretecek, zihni geliştirecek hadislerden bir tanesi. Çünkü insan okudukça, nasları öğrendikçe kabiliyeti ne yapar? Artar. Düşünün, hepimiz insanız. Hepimiz fıtri özelliklere sahip olan insanlarız. Uzman olduğumuz veyahut zeki olduğumuz, kafamızın çalıştığı muhakkak bir iş alanları var. Ama çalıştığımız bir yer, ama yaptığımız bir ticaret, yani bildiğimiz çok güzel şeyler var. Onları yaparken hakikaten layıkıyla yapıyoruz ve alnımızın akıyla o işten çıkıyoruz. Niye? Çünkü o işi yapıyorsun. Eline yüzüne bulaştırdığında insanlar ne yapar? Şuna bak, anlamıyor, etmiyor. Şuna bak, ticaretine bak. Falan birçok eleştiriler ne yapar? Gelir. Yani bundan kastım şu. Bizler önemli olan meselelere, yani mesela tevhidle, imanla, dinimizle alakalı meselelere geldiğimizde o kadar körleşiyoruz ki kardeşler. Yani o kadar lakaytsız, lakayt davranıyoruz. O kadar ihlassız, o kadar samimiyetsiz davranabiliyoruz ki dinimizi öğrenmeye gelince aptallaşıyoruz, lallaşıyoruz, kafamız kalın diyoruz. Ama bunun dışındaki meselelere geldiğimizde ise zehir gibiyiz. Doğru mu? Yani bir susamda kaç gram yağ çıkaracağız, bunun hesabını yapabiliyoruz ama ahiretten alakalı hesaplar hiç hafızamızda yok. Veyahut çocuklarımızı ele alalım. Hep sohbetlere başlarken dikkat ederseniz dualarla başlıyoruz. Allah'ım bizi tevhid ehli kıl, neslimizi tevhid ehli kıl. Çocuklarımıza bakıyoruz. Evimize koyduğumuz televizyon hocalarıyla onların zihnine birçok kelimeleri ne yapabiliyoruz? Sokuyoruz. Ama aynı çocuklara dini bir bilgi, mesela ben Hacı Bayram'da kitapçıyım. Geliyor adam diyor ki, ya benim çocuğum 8. sınıfa gidiyor, onun düzeyinde bir kitap verebilir misin? Ben tutuyorum Kur'an veriyorum, kasıtlı. Diyor, bu çok ağır gelir diyor. Ama aynı 8. sınıfa giden bir çocuk artık namaz vakti de gelmiş ona. Yani buluğa da ermiş. Yani bu Kur'an okumayacak da ne okuyacak? Kur'an'ın saati de geçmiş yani. Ama Kur'an bile, ki kasıtlı veriyorum ben o kitabı, Kur'an bile o çocuğa ne yapar? Ağır gelir diye. Daha hafif bir kitap, işte basit bir kitap yok mu diyor. Yani kardeşlerim Allah için duyarlı olalım. Yani hem kendimize hem neslimize. Bizler saf insanlar değiliz. Kafası kalın insanlar değiliz. Yani gerizekalı insanlar değiliz. Yeri geldiğinde hepimizin kafası çok güzel ne yapıyor? Çalışıyor. Ah Allah'ın verdiği bu nimeti ahirete de çalıştırır. Çünkü yarın hesap geldiğinde eyvah diyeceğiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu dört şeyin diyor hesabını diyor vermeden şu ayak ne yapmayacak? Mahşerden çekilmeyecek. Bakın birincisi ömür. Şu üç tanesi geriden gelen ömrün içinde ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine zikretmiş. Ömrünü nerede tükettin? Bu sorulacak sana. Hiç atlanmadan. Gençliğini nerede yitirdin? Ne yaptın? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? İsraf mı ettin? Müsriflik mi ettin? Ne yaptın yani? Sana verdiğinden ne yaptın? İlminle ne yaptın? Bu dört şey ne yapılacak? İnsana sorulacak ve bunun hesabı verilmeden ayak Allah'ın huzurunda ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Öyleyse bu dört şeye çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Yediğin, içtiğin, giydiğin hesabını vereceksin diyor. Yedirdin, içirdin, giydirdin. İşte o seni kurtaracak diyor. Yani bunlar Allah'ın Azze ve Celle'nin kitabında, Resulullah'ın sünnetinde bizlere bildirilen şeyler kardeşler. Hadisimiz aşağı yukarı hemen hemen parça parça, bütün bütün her kitapta gelir. Yani Heraklus hadisi parça parça bütün bütün hepsi gelir. Ben size Bukhari'den seçtim. Çünkü ders Bukhari'den devam ettiği için. Biliyorsunuz kardeşlerim Peygamber Aleyhisselam'ın gönderildiği ortam, yani peygamberliğinin olduğu ortam çok değişik bir ortamdı. Öyle bir ortamdı ki fuhuş, ticaret, insanlık iflas etmişti. Düşünün, kardeşimiz önümüzde oturuyor. Ben bunu tuzağa düşürüp zincire vursam, köle diye satsam hiç kimse itiraz ne yapmıyordu? Etmiyordu. Bak akrabaları burada. Belki de para verip kendileri ne yapıyordu? Satın alıp kullanıyorlardı. Yani öyle bir ortam olmuş. Kadınların hiç değeri diye bir şey yok. Bir kız çocuğu oldu mu o babanın suratı ne oluyordu? Tamamen değişiyordu. Kapkara kesiliyordu. Çocuk yürüyüp de babasıyla yürüyecek vaziyete geldi mi giydiriyor, elinden tutuyor. Daha önce eştiği bir kuyuya atıyor, dönüp geliyor. Hatta Darimi'nin hemen girişinde okumuşsunuzdur. Veyahut duymuşsunuzdur. Bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Benim bir çocuğum vardı. Elimden tutup yürüyecek kadar oldu. Onu götürdüm. Daha önce eştiğim bir kuyuya attım. Arkamdan babacığım, babacığım, babacığım dedi diyor. Allah Resulü o kadar ağlıyor. Sahabe diyor ki sen diyor peygamberi üzdün diyor. Allah Resulü diyor ki bırak diyor adam bir daha anlatsın diyor. Yani bir daha anlatsın. Yani insanlık iflas etmişti kardeşler. İflas etmişti. Bugün de insanlık iflas etti. Aynı manzaralardayız. Değişen bir şey yok. O gün de İslam garipti. Bugün de İslam garip. Yani değişen bir şey yok. Aynı. İşte o günlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik sıfatını söylemeden önce çok iyiydi kavmiyle. Sen Muhammed'in eminsin diyorlardı. Herkes ona dürüst diyordu. Herkes akıl alıyordu. O hep dağıtandı, alan değildi. İnsanların içinde neydi? En iyisiydi, en eminiydi. İnsanlar ticaret için uzaklara gittiklerinde, ki o zaman bir ticarete giden adam en az dönse 3 aydı. Babasına emanet etmediği karısını ne yapıyordu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a emanet edip gidiyordu. Bir fark oldu. Aynı insan ağızdan bu sefer gelin ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ne yapmayın? Ortak koşmayın. Ne dedi? Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, Hubeyl bırakın dedi. Emin dedikleri peygambere bu sefer ne dediler? Yalancı, kavmine tefrika çıkaran, insanların arasını bozan, şair, iftiracı, her şeyi söylemeye başladılar. Müşriklerin adetleri bunlar. Ve daha sonra ne yaptılar? Sertleştiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rahat bırakmadılar. Canına kastetmeye kadar ne yaptılar? Gittiler. Öyle bir duruma düştü ki yiyecek bir ekmek parası bulamadı. Hatice annemiz çok zengindi biliyorsunuz. Eğer siyer okumuşsanız. Kendisi tüccar birisiydi. Allah kendisinden razı olsun. Allah ona merhamet etsin. Ki hadis-i şeriflerde cennet kadınlarının efendilerinden birisi Hatice annemizdir. Bütün malını o gün ablukaya alan Müslümanlara ne yaptı? Harcadı ve kendileri de sıfıra çıktılar. Aslında sıfıra çıkmadılar. Cennette kazandılar. Köşk kazandılar. Allah onlardan razı olsun. Bizim hanımlarımızı, kızlarımızı da o ahlaktan ahlaklandırsın. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Çünkü canına kastettiler. Ne oldu bu hicret? Neyden neye hicret etti? Küfürden. Yine küfür diyarı. Ama can emniyetinin olmadığı bir yerden can emniyeti olan bir yere. Peki şöyle baktığımızda bu hicret hayır mı şer mi? Gözüken şer. Neden? Çünkü Allah Resulü'ne bakıyorsun Aleyhisselatü Vesselam'a ey Mekke diyor. Bukhari'yi güzel okuyun bakın. Duygularını yakalayın peygamberin. Vallahi diyor şu Mekke beni çıkarmasa ben senden ayrılmazdım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün Mekke'ye herkes mübarek yer diyor değil mi? O mübarek yerde yaşayan insanlar peygamberin canına ne yaptılar? Kastettiler. Mübarek yer bakın. Demek ki mübarek olan bir yer insanı ne yapmıyormuş? Mübarek kılmıyor. Ama mübarek bir insan o yeri de ne yapıyor? Mübarek kılabiliyor. Ve Medine'ye geliyor. Allah'ım diyor. Bana Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Ve devam ediyor. Yaşantı olacak. Elde avuçta hiçbir şey yok. Hicret etmişler. Ya Rabbi diyor. Atam İbrahim'in diyor Mekke'ye dua ettiği gibi ben de diyor senden Medine için istiyorum. Buranın suyu bitmesin. Buranın eti bitmesin. Tahılı ne yapmasın? Bitmesin. Akabinde bir dua daha ediyor. Neden ediyor? Medine'de kardeşlerim o zaman Karataşlık denir veya Taybe denir eski ismi. Bir su akıyor fakat suyun gideri yok. Yani misal şöyle düşünün şuradan çıkmış şurada ne yapıyor? Batıyor burada. Şimdi böyle olan bir yerde hastalık, sinek, koku, her şey olur. Ve su da çok acı. Tatlı su diye bir şey yok. Tamamen insanlar humma hastalığına yakalanıyor. Hatta Bukhari'de Ebu Bekir'in, Bilal'ın hummaya yakalandığında yazdıkları mersiyeleri, şiirleri bir okumanızı tavsiye ederim. Bir daha Mekke'yi göremeyeceklerini bir kara taşı, bir ocağı dahi şiirlerinde anıyorlar. Yani artık öldük tipinde. Böyle şiddetli hastalığın olduğu bir yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi Medine'ye salgın hastalığı sokma diyor. Medine'ye hiçbir salgın hastalık girmez. Veba mı? Medine'ye kaç. Tavuk gribi mi? Medine'ye kaç. Yani insanların arasında salgınla oraya bu hastalık ne yapamaz? Giremez. Peygamberin hala duası nedir? Geçerlidir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye varınca burada sağdan soldan da kaçıp gelen, İslam ıstılahla söyleyeyim, hicret eden Müslümanlar ne yaptılar? Toplandılar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada güçlendi. Halbuki mantıken baktığımızda nerede güçlenmesi lazım? Doğduğu kabilesinin olduğu yerde. Ama canına kastettiler. Kendini orada ne yapamadı? Koruyamayacak hale geldi. Medine'ye gelince Medine'de ne yaptı? Güçlendi. Hicret edenlerle etrafında ne oldu? Çeliktir. Duvar örüldü. Akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar zeki ki, o kadar bir güçlü şey var ki hafızası ve öyle akıllı hareket ediyor ki insan olarak ele alıyorum bakın peygamber olarak değil. Yahudilerle öyle anlaşmalar yapıyor ki kardeşler önce orada sulhu sağlıyor. Ve Yahudilere diyor ki oradaki önde gelen büyük kabilelere kafatanlar şeyler falan artık ırklarını anmak istemiyorum. Her savaştan ganimetler sizin de diyor. Bu ta Ömer devrine kadar devam etmiştir biliyor musunuz? Ve Yahudiler birkaç tanesinin dışında döneklik yapan olmamıştır. O döneklik yapanların da hepsinin kellesini kesmiştir. Hatta arşın titrediği bir sahabe var. Kimdi bu? Hamza. Kimdi Hamza'yı? Gazim Muaz. Bunun ölümüyle arş neden titriyor biliyor musunuz? He? Hayber Yahudileri döneklik yapıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizin diyor hükmünüzü Efendiniz verecek. Daha önce onların kabul eden olup da Müslüman olan alimlerden. Kendisi yaralı. Merkep üzerinde geliyor. Hiç merkepten inmeden ne diyor? Kadınlarının hepsi diyor cariye. Erkeklerin hepsinin elleri arkadan bağlanıp boyunları ne yapacak? Vurulacak. Düşün şimdi Ramazan'ın kavmi isyan etmiş, döneklik yapmış. Ramazan babası var, kardeşleri var, amca çocuğu, bütün soyu var. Ramazan çağrılıyor, kavmin hakkında hüküm ver deniyor. Basit bir şey değil bu kardeşler. Kavminin hepsinin ölüm fermanını ne yapıyor? Veriyor. Ve Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam saat Allah'ın hükmüyle hükmetti diyor. Yani bu kadar Allah korkusu olan insanlar peygamberin etrafında ne yapmışlar? Sarmışlar. Ve kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sayı çoğalınca ihrama giriyor ve Kabe'ye doğru yürüyor. Silahsız. Müşrikler önce ne yapacağını şaşırıyorlar. Daha sonra Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'ı engelliyorlar ve kendisiyle bir yerde anlaşma yapıyorlar. O mevkinin adı neydi? Hudeybiye. Ve orada yaptıkları çok ağır şartlarla bir anlaşma var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı haç ne yapmıyorlar? Yaptırmıyorlar. Hatta öyle ağır şartlar var ki Ömer o kadar kızıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Allah hak değil mi? Hak. Sen Resul değil misin? Evet. Allah'ın kitabı değil mi? Evet. Niye imzalıyorsun bunu diyor. Allah Resulü sükut ediyor. Ebu Bekir'e geliyor. Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. Allah Resulü değil mi? Evet. Biz niye imzalıyoruz? Ebu Bekir de susuyor. Daha sonra Ömer anlıyor ki bu Allah'ın emri. Ve başına yaşmak bürüyor. Allah'a tövbe ediyor. Başına bela gelmesinden korkuyor. Ve kardeşlerim Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanlar o kadar büyüyor ki sayı artıyor ve bölük bölük insanlar İslam'a girmeye başlıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi kansız fethediyor. İslam ne oluyor? Büyümeye başlıyor. İşte bugünlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seçtiği yiğit sahabelerden birçoğunu civar ülkelerdeki emirlere, komutanlara, padişahlara ne olarak gönderiyor? Mektup yazıyor. Onlara İslam'a davet ediyor. Şimdi düşünün. Bir peygamber yani niye onlara mektup yazsın? Hepsi koca koca neyi var? İmparator. İmparator olmasına rağmen onlardan en ufak bir korku var mı? Yok. Arapların canı ne? Mecanı ne? Kaç kişiler? Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hak olduğunu ilan ediyor. Sadece Arabistan'a has bir davet ne yapmıyor? Yapmıyor. Dikkatinizi buraya çekiyor. Ve kafirler ne kadar büyük, çok olursa olsun, güçlü olursa olsun ki o zaman filler de vardı. Hiç kesinlikle korkma, çekinme yok. Hepsine ne yapıyor? Davetçi gönderiyor. İşte bugünkü mevzumuz gönderilen bir kafirlerden bir tanesinin üzerinde. Gönderilen elçi Heraklis'e Dıhyetül Kelbi. Dıhyetül Kelbi'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Çok yakışıklı bir sahabe. Çok temiz giyinen, çok titiz birisi. Aramızda kim var böyle bilmiyorum. Elbisesine, giydiğine, her şeyine çok dikkat eden birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların kalabalık olduğu bir ortamdayken eğer Cibril gelmek istiyorsa insan kılığında yanına onun kılığında görünerek geliyor. Yani sadece Allah Resulü biliyor Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir sahabe. İşte Dıhyetül Kelbi de Heraklis denilen o kafire gönderilen elçilerden bir tanesi. Şimdi bizim taraf böyle. Arabistan o kadar karışık. İnsanlar parça parça. İnsanlık iflas etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ortama gönderiliyor. Kafirlerin cephesine geldiğimizde ise yani Arap diyarı dışındaki yerlerse kardeşler, onlarsa dünyalık menfaat ve çıkarlardan başka hiçbir şey ne yapmıyorlar? Tanımıyorlar. Ve Kur'an ayetlerine baktığımızda mesela Kureyş suresi en yakın. Ticaret için kilometrelerce uzak ne yapıyorlar? Yerlere gidiyorlar. Ve sırf kendi menfaatleri, kendi imarları için sınır tanımayan bir topluluk. Dünyadaki bütün insanlar. Yani tamamen işi dünyalığa, servete dökmüş bir ortamdayken Allah Resulü Arabistan'a gönderiliyor. Yani küfür diyarı da tamamen mala ve dünyaya tapmış olduğu bir ortam. Böyle bir ortamda. Evet kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kisra'ya ve Kayser'e mektup yazıyor. Kayser mektubu okuyunca diyor ki ben hiçbir böyle mektup hayatımda ne yapmadım? Almadım. Ve kendisi diyor ki Heraklis emniyetini sağlayan emirini çağırıyor. Şam'ın altını üstüne getir ve bana bu adamın yani peygamber hakkında birini bul getir diyor. Emir gidiyor. Bakıyor ki Şam'da o günlerde Mekke'den Ebu Sufyan 30 kişilik bir heyetle ticarete gelmiş. Ki Hudeybiye anlaşması var o günlerde. Kimse kimseye ne yapmayacak? 10 sene karışmayacak. Yani savaşılmayacak. Ebu Sufyan 30 kişilik grupla Heraklis'in karşısına getiriliyor. Şimdi İmparator Heraklis İlya şehrinde, bu şehre İlya da deniliyor. İlya Allah'ın evi manasına gelen bir isim. Günümüzde bunun adı nedir? Kudüs'tür. Evet. Kudüs'te oluyor bu olay. Bir rivayete göre de bu şehrin ismi Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sem'in torunu İlya'dan gelmekte. Yani bir rivayette böyle geliyor. Taberi de tarihinde diyor ki İran Kisrası ordusunu Bizans topraklarına sürüyor. Birçok yeri yakıp yıkıyor. Sonra Kisra ordu komutanlarından şehre biraz öldürmek üzere komplo hazırlıyor. Şehre biraz bunu öğreniyor. Askerliğiyle birlikte Bizans İmparatoru Heraklus'un tarafına geçiyor. Böylece Heraklus İran askerlerinin yardımıyla Kisra'yı hezimete uğratıyor. Bu nedenle Heraklus Allah'a teşekkürün bir ifadesi olarak Hımız'dan Hilya'ya kadar veyahut İlya'ya kadar yürümeye karar veriyor. Yani adaka diyor. Ve onun bu adağında oraya geldiğinde kendisine Ebu Süfyan'ı ne yapıyorlar? Buluyorlar, getiriyorlar. Yani bu olay onun bu adağını yerine getirirken gündeme geliyor Heraklus'un. Kervan saraya geliyor. Ebu Süfyan ve beraberindekiler imparatorun huzuruna çıkarılıyorlar. Bir de bakıyorlar ki imparator Heraklus başında tacı, yanında Rum'un liderleri, ruhbanlar ve kıssiler birlikte tahtında oturuyor. İmparator tutuyor, tercümanları çağırıyor ve onlara sor. Arap diyarında çıkan ve peygamber olduğunu iddia eden bu adama kan bağı bakımından en yakın hangisi? Oradakiler diyor ki mezhep bakımından en yakın benim. Çünkü kervanın içinde Abdümenaf oğullarından Ebu Süfyan'dan başka kimse yok. Yani o da peygamberin akrabası olan birisi. Ona diyor ki senin yakınlık derecen ne? Amcaoğlu diyor. Abdülmenaf Allah Resulü'nün amcalarından birisi. Zira Abdümenaf hem Ebu Süfyan'ın hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü kuşaktan babasıdır. Aleyhisselatü Vesselam Abdullah, onun babası Abdülmuttalip, onun babası Haşim, onun babası Abdülmenaf'tır. Ebu Süfyan'ın babası Harp, onun babası Ümeyye, onun babası Abdüşşems, onun babası da Abdümenaf'tır. İmparator Heraklus'a diyor ki Ebu Süfyan'ı ona öne çıkartın, onun arkadaşlarını da bizi duyacağı bir mesafeye oturtun. Yani ben şimdi Yaşar'la konuşuyorum. Bu toplulukta Yaşar'ın mahiyetinde ikimizi duyacak şekilde şuraya ne yapılıyor? Oturtuluyor. Bakın şimdi tabloya. Ve arkadaki adamlara söyleyin. Bu adama peygamberlik iddia eden o zat hakkında sorular soracağım. Eğer bu yalan cevap verirse hemen onlar ne yapsın? Bunu müdahale etsinler ve düzeltsinler. Görüyor musunuz adamın dikkatini? İmparator Heraklus çok zeki bir adam. Zaten Ebu Süfyan İbn-i Ebu İshak'ın rivayetinde bunu açıkça zikrederek diyor ki Allah'a yemin ederim ki o güne kadar bu adamdan dahi hiç kimseyi görmedim. Yani akıllı, dahi düşünen birini ne yapmadım? Görmedim. Bakın bir müşrik o zaman Heraklus. Adamın mukayesesine bak. Bugün birisi bir söz söylese sözün doğruluğu da araştırılmaz. Yapılanın, yani karşıdaki yanlış yapan da araştırılmaz. Kimi bu tarafa, kimi bu tarafa koyun sürüsü gibi ne yapar? Gider. Ama bir kafir dahi bir meseleyi ne yapmıyor? Rastgele bırakmıyor, irdeliyor. O dönemin şartlarında kocaman bir imparatorluğun krallığını yürütmek sıradan bir insan işi de değildi kardeşler. Ancak bir takım yetenekler ister ki demek ki imparator da sıradan insanlardan değil apayrı bir özelliği olan dahi birisi. Çünkü insanlar tamamen ne yapmış? Mala düşmüşler. Böyle bir ortamda imparator olmak nedir? Çok zor bir olay. Hele hele o günün şartlarında. Zaten Ebu Süfyan'ı öne çıkartıp kervandakileri arkaya dizmesi de buna işaret ediyor. Ebu Süfyan diyor ki Allah'a yemin ederim ki benim hakkımda yalan konuşuyor demelerinden utanmasaydım sorduğu sorulara yalan cevap verirdim. Kim söylüyor bunu? O gün müşrik Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında onunla savaşan bir düşman. Demek ki kardeşler biz çok mert insanlar olacağız. Mert ve dürüst insanlar. Eğer biz mert dürüstsek bizim düşmanımız da ne oluyormuş? O da mert ve dürüst. İnan bizimle karşı karşıya kala kala ya canından olacak ya dininden. Yani bizi tanıdı mı dönecek. Ya da canından olacak. Bu kadar basit yani. Ve Ebu Süfyan Allah Resulü ile bak savaşan birisi, birinde kaybeden, birinde kazanan birisi. Daha sonra da Mekke'nin fethinde ne yapıyor? Kendiliğinden iman eden birisi. Hangi kızını peygambere veriyor? Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımlarından birisinin babası. Kim o? Salla bir daha. Nikahını Habeşistan kralı Necaşi kıyıyor. Hatta iman etmeden önce kıtlık yıllarında Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye beddua ediyor. Ebu Süfyan Medine'ye geliyor. Bayan adına çağrı filmini seyretseniz gene bulursunuz ya. Değil. Safiye'nin babası Yahudidir. Değil. Ebu Süfyan Medine'ye geliyor. Sen diyor merhametlisin. Kavmin diyor çöldeki kemikleri yiyor diyor. Artık diyor bedduayı bırak diyor. Ve kızının, bak adını zikredecektim neredeyse. Kızına misafir oluyor. Kızı yatağa oturtturmuyor. Pis olan diyor, temiz olanın yatağına oturamaz diyor. Babasını Allah Resulü'nün yatağına oturtturmuyor. Sen pis bir müşriksin. Yani temiz olanın yatağına oturtmuyor. O kadar kızıyor ki Allah Resulü'ne geliyor. Daha sonra bu kafasının karışıklığıyla Ebu Süfyan iman ediyor. Bu yiğit sahabe kadınlarından bir tanesi ki onun kızı ki babasının şerrinden Habeşistan'a hicret eden birisi Ümmü Habibe'dir. Allah kendisine razı olsun. Evet. Ve Ebu Süfyan diyor ki Ümmü Habibe. Ebu Süfyan diyor ki Allah'a yemin ederim ki benim hakkımda kavmim yalan konuşuyor demese onun hakkında ne yapacağım? Yalan söyleyeceğim. Demek ki Allah Resulü'ne yalanı dahi ne yapamıyor? Söylemeyi kendine yediremiyor, yakıştıramıyor. Ve İbn-i İshak rivayetinde diyor ki kardeşler, Allah'a yemin ederim ki eğer yalan söylemiş olsaydım bile arkamdakiler imparatorun huzurunda yalanımı ortaya çıkarmazlardı. Çünkü lider onları besleyen de nedir? O kendi kavminin adamı. Ancak ben bir lider adamdım. Yalan söyleyerek, yani yalan söyleyerek şerefimi küçültemezdim. İyi biliyorum ki eğer orada yalan söyleseydim, arkamdakiler imparatorun huzurunda beni yalanlamasalar bile başka yerde beni konuşacaklardı. Bu yalanda benim şerefimi ne yapacaktı? Zedeleyecekti. Yani orada korkmuyor. Ama yalanı kendine ne yapmıyor? Hiçbir şekilde yakıştıramıyor. Kardeşlerim bu cümleler gösteriyor ki cahiliye döneminin liderleri bile yalanı çirkin görüyorlardı. Yalanın liderin şanını, şerefini, onurunu zedeleyeceğini biliyorlardı. Bir lider yalana tenezzül etti mi onun değerinin yıkılacağını, insanların nezdinde liderlik sıfatının yıkılacağını bir müşrik biliyordu. Ama bugün günümüz dünyasının günü yalanla dönüyor. Alimi de yalancı, politikacısı da yalancı, devlet başkanı bile İşini ne yapıyor? Yalanla yürütür hale gelmiş. Yani liderlik en iyi yalan söyleyen insanın lider olduğu ne olmuş? Bir ortama gelir hale gelmiş. Evet. Allah hepimize hidayet etsin, doğruyu göstersin. Allah Azze ve Celle bize Rabbani alimler nasip etsin. Yalancılardan, pisliklerden, belamlardan bizi uzak tutsun. Bakın bunların hangisi cahil, hangisi modern? Geçmişin bir müşriği dahi yalanı kendisine ne yapamıyor?
Yakıştıramıyor.
Ama bakın, Ebu Süfyan'ın şuradaki sözüne çok dikkat edin. İbn-i İshak'ın rivayet ettiği. Ben diyor orada yalan söylesem, kavmim ben orada yalanlamaz. Yani o imparatorun huzurunda yine beni tasdik eder. Ama diyor, ben liderlik vasfımı ne yaparım?
Kaybederim.
kardeşimin yani tabiatımın yanında yitiririm korkusu var. Bu yüzden dürüst oluyor bakın. Bugünse insanoğlu artık nereye geldiğini siz hesaplayın, insanlığını yitirmiş. Gelelim sorulara. İmparatorun soruları ve verilen cevaplar. Birinci soru. Kim okumuştu Buhari'yi? Yok. Eğer cevap veremezsen yok birinciye. Akif sana yok. Senin evindeydi. Ve bir bunun... Peki. Birinci soru nedir? Peygamberlik iddia eden o zatın içinizdeki nesebi nasıldır? O içimizde soylu bir nesebe sahiptir. Zira Haşimoğulları İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır dedim. İkinci soru. Sizin Kureyş'in veya Arapların içinde bu sözleri ondan önce söyleyen hiç kimse var mıydı? Hayır. Üçüncü soru. Babaları içinde kral var mıydı? Hayır. Dördüncü soru. Zenginler yani meşhur insanlar mı ona tabi oluyor yoksa zayıflar mı? Bilakis zayıflar. Zenginler tabi olmuyor. Beşinci soru. Bakın bu soruları çok iyi ezberleyin. Dedeciğim bana bir şey getir. Ona tabi olanlardan daha sonra kızıp dinini beğenmeyip dinden dönenler var mı?
Yok.
Yok. Hayır. Altıncı soru. Sayıları artıyor mu? Azalıyor.
Artıyor.
Bilakis artıyor. Yedinci soru. Allah razı olsun oğlum. Peygamberlik iddia etmeden önce onu hiç yalancılıkla itham ettiniz mi?
Hayır.
Hayır. Etmedik. Sekizinci soru. Anlaşmasını hiç bozar mı? Yani verdiği sözün hiç dönmüş mü? Hayır. Ancak onunla şu an anlaşma içindeyiz. Gelecekte anlaşmasını bozup bozmayacağını bilmiyoruz. Ebu Sufyan diyor ki burada vallahi diyor katabildiğim tek şey itham diyor. O da buydu diyor. Ancak bunu soktum diyor. Yani peygambere bir şey hani bozar mı bozmaz mı bilmiyoruz. Halbuki şuraya kadar sorulara verilen cevapta anlaşma bozmayacağı bir karaktere sahip olduğu belli. Ama düşman ya, tek yapabildiğim buydu diyor. Çünkü geleceğinde ne olacağını kimse bilemezdi. Ancak gelecek şahit oldu ki Hubeydiye anlaşmasını beşerin efendisi değil Kureyş bozdu. Şimdi daha sonra söylüyorum. Soru 9. Onunla hiç savaştınız mı? Evet. Bazen biz yendik, bazen de o galip geldi. Peki 10. soru. Size neyi emrediyor? Yani ne istiyor bu sizden? Yalnızca Allah'a kulluk yapmayı, ona hiçbir şeye ortak koşmamayı, namaz kılmayı, dürüst olmayı, iffetli olmayı ve akrabaya ilgi kurmayı. Bizden istediği bu. 10 soru, 10 cevap. Evet, Bizans İmparatoru Heraklius'un soruları bu kardeşlerim. Heraklius çok zeki ve dahi dedik. Bu soruları sorup da cevaplarını alınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kral değil, peygamber olduğunu ne yaptı? Anladı, bildi. Alim birisi zaten. Bakın, bunu şöyle ifade ediyor. Bir, sana nesebini sordum. Hadis devam ediyor aslında, yorumu da hadiste. Sen de soylu bir nesebe sahip olduğunu söyledin. İşte peygamberler böyledir. Kavimlerinin içinde soylu bir boydan gelir. Yani rastgele boydan ne yapmaz? Gelmez. Şimdi burada bir açıklama yapayım kardeşler. İyi bir Kur'an bilginiz varsa şunu orada görmüşsünüzdür. İsrailoğulları biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İshak'ın soyundan gelen Yakup, Yakup'un çocuklarından işte İshak, Yakup oradan gelir. İsmail'dense peygamber hiç gelmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en son gelmiştir. Şimdi bu soyda bu yandan peygamberler gelmiş. Bu soyda iki tane o soyun önde gelen kavmi vardı. İkisi de bu kavim. Birinden kral çıkar, birinden peygamber gelirdi. Hep nesil böyle olmuştu. Heraklüs'ün söylediği bu. İşaret ettiği yer burası. Yani rastgele bir kavimden soyu belli olmadık birinden hiç peygamber ne yapmamış? Gelmemiş. Buradaki soru da bu. Evet. Heraklüs yanında ruhban ve kıssilerin olduğu daha önceden görmüştük. Öyle anlaşılıyor ki Heraklüs peygamberler hakkında bu bilgileri Hristiyan din alimlerinden almıştır. 2. Sana dedim ki bu sözleri daha önce içinizden hiç kimse söyledi mi? Sen de hayır dedin. Eğer bölgenizde daha önce bu sözleri söyleyen birisi olsaydı demek ki bu da daha önce birini böyle duydu, taklit etti derdim. 3. Sana babaları içinde kral var mıydı diye sordum. Sen de dedin ki hayır. Eğer babaları içinde kral birisi olsaydı bu babasının soyundan gelen bu tahtı talep ediyor derdim. Ama o da yok dedin diyor. 4. Sana insanların zenginleri tanınmışları mı ona tabi oluyor yoksa zayıfları mı dedim. Sen dedin ki zenginler asla yanaşmıyor. Zayıfları tabi oluyor. Çünkü sünnetullah'tır. Peygamberin tebaası yani ona da tabi olan ancak zayıflar olmuştur. Zenginler hiçbir zaman tabi ne yapmamış? Olmamış. Evet. Kardeşlerim, tarih boyunca zenginler, askeri ve siyasi gücü ele geçirenler hep halkları ezmiş, haddi aşmış, haksızlık ve zulüm üzerine dayalı sistemler kurmuş ve piramitleri insan harcıyla yapan firavunlar ve nemrutlar gibi. Zenginler hep bunların emrinde olmuş ve bunlarla ne yapmış? Hareket etmişlerdir. Ama hiçbirisi peygamber tarafına ne yapmamış? Gelmemiş, tabi olmamıştır. 5. Sana sayıları artıyor mu? Eksiliyor mu diye sordum. Sen bilakis artıyor dedim. İşte din tamamlanıncaya kadar böyledir. Hep ne yapar? Artar, eksilmez. İman bir ışık yakar. Sonra o ışık namaz, zekat, oruç gibi emirlerle kemale erinceye kadar artmaya devam eder. O nedenledir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın son döneminde inen bir ayet var. Ne diyor? Ben size dininizi kemale erdirdim. Din olarak da size İslam'dan ne yaptım? Razı oldum, onu seçtim diyor. Heraklüs'ün sorduğu soru da ne kadar akıllı ve bilgili olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet. 6. Sana ona tabi olanlardan hiç kimse kızıp da dininden terk eder mi diye sordum. Sen de ne dedin? Hayır. Kimse ne yapmaz? Geri dönmez. İşte imanın felahlığı kalbe girince artık o insan o felahı bir daha ne yapmaz? Bırakmaz. Çünkü kalbi ne yapmış? Aydınlanmış. Evet. İbn-i İshak'ın rivayetinde ise işte imanın lezzeti böyledir. İman bir kalbe girdi mi bir daha o kalp o imanı ne yapmaz? Bırakmaz. Çünkü o lezzeti ne yapmış? Almış. İşte böyledir. Resulullah'ı gören, onun sesinden Kur'an dinleyen, hakkı batılı fark eden sahabenin gönlüne bir iman ateşi, bir nur ve bir lezzet düşmüş. Evet. Her şeylerinden vazgeçmişler. Mallarından, dünyasından ama dinlerinden asla ne yapmamışlar? Vazgeçmemişler. Evlerini bırakmışlar, yurtlarını bırakmışlar, memleketlerini bırakıp hicret etmişler ama dinlerinde ne yapmamışlar? Dönmemişler. Allah onlardan razı olsun. Soru 7. Sana o zat söylediklerini iddia eden, ona hiç yalancılıkla itham ettiniz mi diye sordum. Yani hiç yalancı oldu mu? Veyahut sen yalan söylüyorsun diye oldu mu dedim. Sen hayır cevabını verdin. Kesinlikle anladım ki insanlara karşı yalan söylemeyen bir kimse Allah'a nasıl yalan söylesin? Anladınız mı cevabı? Mahluka yalan söylemeyen Halık'a nasıl yalan söylesin? Yaratılmışa hiç yalan söylemeyen bir kimse, kainatın yaratıcısı, azamet sahibi, yüce varlığa karşı nasıl yalan söyleyebilir? Yalan yere Allah bana vahiy gönderdi nasıl desin? Bu imkansızdır. Sen bu sözünden onun peygamber olduğunu bana ne yaptın? Teyit ettin diyor. 8. Sana hilekarlık yapıp anlaşmayı bozuyor mu diye sordum. Sen de hayır dedin. İşte peygamberler böyledir. Asla anlaşmaları ne yapmazlar? Bozmazlar. Evet kardeşlerim. Dünya tarihi boyunca devletler ve kurumlar arası birçok anlaşma yapılmış. Ancak özellikler uluslararası alanda yapılan bu anlaşmaların kalıcı ve bağlayıcı hiçbir tarafı yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veya diğer peygamberler kiminle ne anlaşma yapmışsa o hep kalıcı olmuş ve ulusları, milletleri her zaman ne yapmış? Bağlamış. Ve hatta cihat baplarını okuyun, kadının birisi kafir, müşrik olan birine ben buna emanettim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mümin birine emanetti mi gitmiştir. Yani bir Müslümanın dahi birine eman vermesi bütün herkesi ne yapıyor? Bağlıyor, bitiyor. Yani peygamber eminse arkasından gelenin hepsi de ne yapıyor? Emin ve dürüst insanlar oluyor. 9. Onunla savaştınız mı diye sordum. Evet dedim. Dedim ki hanginiz galip geliyor? Sen dedin ki kah o galip, kah bir galip. Evet dedim. İşte harp bizimle onun arasında bir keşittir. Bazen biz kazanır, bazen onlar kazanır. İşte peygamberler böyle imtihan oldular. Çünkü onlara nihai zafer verilmedi. Yani yenilgi de görecekler, zafer de ne yapacaklar? Görecekler. Evet. Ama asıl zafer neticede nedir? Ahiret. Müslümanlarındır. Yani. Ama bir peygamber diye yenilgi görmeyecek diye bir şey nedir? Yok. Ama nihai zafer Müslümanların. 10. Size ne emrediyor diye sordum. Yani bunlar bitiyor. Artık istedikleri ne? Çünkü bir yaşantı var. Bu yaşantınızı birisi geliyor diyor ki şunu yapın. Yaşantınızdan ödün verin demiyor. Ticaret mi yapıyorsun? Ticaretine devam et. Sen ne yapıyorsun? Bekçilik mi? Bekçiliğine devam et. Sen ne yapıyorsun? Şunu yapıyorsun. Ona devam et çiftçiliğine. Ama Allah Resulü çiftçilik yapma, bekçilik yapma. Bak buna karışmıyor. Ticaret yapma. Ne yapmıyor? Karışmıyor. İstediğine bakın. Sadece Allah'a kul olun. Başkasına kul ne yapmayın? Olmayın. Yediren, içiren, mal veren, mülk veren, sıhhat veren, istediklerini veren kim?
Allah.
Benim. Öyleyse bana ne yapmayın? Eş koşmayın. Bana kulluk yapın. Arkasından ne diyor? Hiçbir şey bana denk tutmayın. Günde 5 vakit namazınızı kılın. Dürüst olun. İffetli yaşayın. Akraba bağını ne yapmayın? Kesmeyin. O günkü istenilen ayetler bunlar. İlk inen ayetler. Evet kardeşlerim. 10 soru, 10 cevap ve 10 yorum. Yorum da kime ait? Yine Heraklus'a ait. Şimdi bu soru ve cevapların yorumuna bir de biz girelim.
Sonuç yok mu hocam?
Geliyor. Asıl sonuç şimdi. Heraklus bu kadar akıllı birisi. Bu kadar zeki birisi. Peki peygamberin peygamber olduğunu da anladı. İman etti mi? Bu akıl ona fayda verdi mi? Geleceğim bak şimdi. Sadece bunları düşünün diye söylüyorum. Ne kadar dahi olursan ol, ne kadar akıllı olursan ol, Allah'ı bulamamışsan bu akıl neye yarar? Yani onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da daha aşağıdır diyor. Evet. Her ne kadar El-Mazini İmparator Heraklus'un sorduğu bu sorular nübüvvetin kesin delilleri değildir. Heraklus'un zihninde bir peygamberi tanımaya götüren bir takım işaretlerdi. Zira nübüvveti ispatlayan bundan daha kuvvetli kesin deliller de vardır. Dese de biz İmparator Heraklus'un sorduğu bu 10 sorudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında peygamberin 10 sıfatını şöyle çıkarıyoruz. Sırf Heraklus'un tespitinde. 1. Demek ki bir peygamber soylu bir aileden nesepten gelirmiş. 2. Bir peygamber asla körü körüne taklit etmezmiş. 3. Dünyalık bir çıkar ve menfaat asla gözetmez. Yani krallık talep etmezmiş. 4. Haksızlık ve sömürü altında ezilen halkları kurtaran, güçlüyü değil her zaman haklıyı ve zayıfın yanında yer alanmış. 5. Hak yolda sebatkar ve azimli ve gönül adamıymış. Gönüllerde kölelerin kalbinde ne yaparmış? Taht kurarmış. Yani asıl onların kralıymış. 6. Cezbedici, etkileyici, günden güne gelişen ve kuvvetlenen bir yapıya sahipmiş. 7. Büyük küçük, lehte ve aleyhte hiçbir meselede yalan söylemezmiş. Yalana tenezzül asla etmezmiş. Yalan söyleyen bir kimse ya kendi yaptığı ve söylediği şeylerin yanlış olduğu bildiği için yani hata ettiği için ya da başkalarından korktuğu için yalan söylediğine göre anlatabildim mi? Ya hatasını gizlemek için yalan söyleyecek ya da başkalarının kendisini kınamasından korktuğu için yalan söyleyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatasız, söyledikleri ve yaptıkları doğru. Bu nedenle Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan birisi. Yani yalan söylemeye ihtiyaç duyan birisi değil. Fıtratını bozmamış. Niye yalan söylesin ki ben bunu yapmadım, ben bunu çalmadım, ben bunu yemedim, ben bunu etmedim. Niye desin? Yok ki böyle bir tenezzülü yok dünyaya karşı. Dürüst birisi. 8. Anlaşmalara bağlıymış, sözünde duranmış ve asla ne yapmazmış? Hile yapmazmış. 9. Zalimlere, müstekbirlere, zorbalara karşı izzetli, gerektiğinde onlara karşı güç kullanıp onları hakka döndürebilenmiş. Yani savaşan birisi. 10. Getirdiği sistem yerin ve göklerin yaratıcısına itaat edin. Onu noksan sıfatlardan tenzih edin. Dürüst olun, iffetli olun, saygılı olun, akrabalık bağlarını ne yapmayın? Kesmeyin. İşte Heraklus'un sorduğu 10 sorudan peygamberlerin çıkan neymiş? 10 tane en az sıfatı. Aslında aynı zamanda bu sıfatlar bizim de olması gerekmiyor mu? Her Müslümanın bu sıfatlarla ne yapması? Sıfatlanması gerekiyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah bizleri de böyle kılsın. Bakın Bizans İmparatoru Heraklus soruları sorup cevaplarını alıp yorumu da yaptıktan sonra Ebu Sufyan'a dönüp ne diyor Bukhari okuyanlar? He? Eğer söylediklerin doğruysa o zat işte bu ayaklarımı bastığım yere hakim olacak. Onun çıkacağını biliyordum. Ancak onu biz kendi aramızdan çıkacağını zannediyorduk. Çünkü o güne kadar hep o soydan geliyordu ya. Yani İsmail Aleyhisselam'ın soyundan hiç beklemiyorlardı. İşte diyor biz o soydan geleceğini zannediyorduk. Eğer ona ulaşabilirsem hemen yolculuğa başlardım. Eğer onun huzurunda olsaydım şu an onun ayaklarını yıkardım diyor. Allah Resulü'nün ayaklarını yıkardım. Evet. Bu son sözün yorumu şöyle kardeşler. Eğer sorularıma doğru cevap verdiysen, şu sözlerin doğruysa, o zat pek yakında şu ayaklarımın bastığı yere hakim olacak. Allah kendilerinden razı olsun, muhaddisler bu sözü iki şekilde yormuşlar. Birincisi, bu cümle Kudüs ve Şam diyarı İslam'ın olunacak, fetholacak. Buna işaret. Çünkü Heraklus Şam diyarının bir parçası olan İlya'da, yani Kudüs'te oturuyordu. İkincisi, Heraklus ayaklarımı bastığım yere hakim olacak derken bütün saltanatını kastetmiştir. Yani bütün bizim bu sistemimizi yıkacak ve buraların hepsi ne olacak? İslam olacak, Müslüman olacak. Her ikisi de doğru çıkmıştır. Yani muhaddislerin her ikisi de nedir? Doğrudur. Teferruatına girmeyeceğim. Ne zaman fethedildiğine dair notlarımı aldım. Girmeyeceğim. Eğer onun huzurunda olsaydım ayaklarını yıkardım. Onu görme şerefine, onun sesini işitme nimetine karşı biz olsaydık eğer Heraklus onun ayaklarını öperdik, bastığı yere yüzümüzü sürerdik. Anamız babamız sana feda olsun derdik. Evet. Ebu Sufyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bizans İmparatoruna gönderdiği mektup ki Ebu Sufyan diyor ki daha sonra Heraklus Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Dıhye ile Busra valisi yoluyla Heraklus'a gönderdiği mektubu istetti ve okudu. Mektup geliyor. Mektupta şunlar yazılıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona gönderdiği mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rum lideri Heraklus'a selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Evet. Hariciler Kur'an'daki yanlış hatırlamıyorsam Taha suresinde Musa aleyhisselam selam hidayete tabi olanların üzerine olsun ayetiyle bu mektuplarda gelen selam hidayete tabi olanların üzerinedir. Sözlerine binaen burada bir giriş yapayım. Hariciler de bizlere selamun aleyküm demezler. Gördüklerinde müşrik ya da kafir yerine koyarlarsa bizleri, onlar da selam hidayete tabi olanlara derler. Selamun aleyküm demezler. Delilleri de buradan. Yani bundan da bak peygamber bile birine bir şey anlatmak için yani selam hidayete tabi olanlara olsun. Sen hidayete tabi ol, kurtul tipinde başlarlar der. Biz de onun için size selam vermiyoruz derler. Yani delilleri buradandır. Bundan sonra seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, huzur bul, kurtul. Ki Allah mükafatını iki kat versin. Eğer yüz çevirirsen kendi günahınla beraber bütün halkının günahını da yüklenirsin. Ey ehli kitap! Bizimle sizin aranızda ortak olan kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Ona hiçbir şeyi denk tutmayın. Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer onlar, ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar yüz çevirirseler, onlara deyin ki şahit olun, biz Allah'a teslim olan Müslümanlarız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicretin 6. yılında Hudeybiye'den döndükten sonra bu mektubu Dıhye İbni Halife El-Kelbi ile birlikte Bizans İmparatoruna ulaştırmak üzere Busra valisi Haris bin Ebu Şamer El-Gassani'ye gönderdi. İbn-i Seke'nin Es-Sahabe'de bildirdiğine göre Busra valisi de Dihye'yi o zamanlar henüz Hristiyan olan Adi bin Hatim ile birlikte Heraklus'a yolladı. El-Bezzar müsnetinde bu mektubu bizzat Dıhye'nin Heraklus'a teslim ettiğini Dıhye hadisleri altında şu lafızlarla rivayet eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim mektupla birlikte Heraklus'a gönderdi. Yani buradaki ifadeden de anlıyoruz ki bizatihi eline veren Dıhye. Vakidi'nin bildirdiğine göre Dıhye mektubu hicretin 7. yılında Muharrem ayında vermiştir. Kardeşler bazen siyerlerde, tarihlerde bir ya da iki hatalar ne yapabilir? Olabilir. Ama biz zikrederken bunlara ne yapma, söyleme mecburiyetindeyiz. Birisi 6 zikredir, birisi 7 ise ben bunun ikisinde ne yapma, söyleme mecburiyetindeyim. Evet. Heraklus'a teslim ediyor. Heraklus, Dihye imparatorun huzuruna çıkınca imparatorun yanında kırmızı mavi başlığıyla imparatorun kardeşinin oğlu vardı. O zamanın bürokrasisine göre, elçi mektupları ilk önce muhataba hitaben muhatabın ismiyle başlar. Bu mektubun Efendimizin ismiyle başlayışını gören imparatorun kardeşinin oğlu kızıyor ve araya girerek diyor ki onu sen okuma. Çünkü kendi adıyla başlamış diyor. Yani Allah'ın kulu Muhammed, Resulü Muhammed'den sonra Heraklus ediyor ya. Ama o zamanki normal bürokraside işte Ramazan'a Mustafa oğlu Hüseyin'den. Ama burada kim var? Önce Allah'ın Resulü var. Okuma diyor. Evet. Ancak Kayser oku diyor. Dıhye'de mektubu okuyor. Ancak imparatorun kardeşi Rum lideri ibaresine yine itiraz ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rum ibaresini kullanmamıştı. Ama yine de muhatabın gönlünü almak için o kadar da hafife alınmayan Rum lideri ibaresini kullanmıştı. Ancak gurur ve kibir onları o kadar sarmıştı ki kardeşlerim, bu kadarcık bir ince ayrıntıya bile dayanamamışlar ve itiraz etmişlerdi. Yani mektubu inceliyoruz şimdi. Bizim krallığımızı itiraf etmiyor. Onu okuma. Yani bizi takmıyor bu adam. Lider diyor. Lider deyince nedir? Rastgele birisi Rum'un kralı, imparatorluğu demedi diye gururları ne yapıyor? İnciniyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizans İmparatoruna yolladığı bu kısa ibareli ama geniş anlamlı mektup birçok hikmetlerle dolu kardeşler. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Bizleri hayırdan ayırmasın. Bakın bunları kısaca sizlere zikredeyim. Yeter mi? Zikredelim mi? Edelim mi? Ağır gelmiyor değil mi? Yani benim için soru değil. Ben sabah kadar anlatırım ama sizleri akşama kadar görüyorsunuz. Evet. Bir, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den, bakın kardeşlerim, tahrif edildikten sonra dünyanın en büyük süper devletinin resmi dini haline gelen Hristiyanlık, Hazreti İsa'yı haşa ilah olarak ne yaptılar? Gördüler. Yaratıcıyı yaratılmış menzilesine indirgeyen bu anlayış Bizans İmparatorluğu'nda birçok zulümlere sebep oldu. Hem Allah'a hem de Hazreti İsa'ya büyük bir iftira olan bu anlayışa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisi ibaresiyle ne yapıyor? Bir reddiye veriyor. Yani bir cümle bile onların dinini ve saltanatına ne yapıyor? Reddiye veriyor. Yani çok akıllı yazılmış bir mektup. Zira peygamberler asla Allah'ın dengi değil, bilakis kulu ve elçileridir. Bugün bakın, birkaç gün sonra güya yılbaşı Noel diye kutlayacaklar. Hadi onlar İsa haşa Allah'ın oğlu diye, biz müşriyiz diye kutluyorlar. Peki inanıyorum diyen insanlar ne diye kutluyor? Biz de mi müşriyiz diye kutluyorlar? Yani Muhammed Allah'ın oğlu mu diyorlar haşa? Yani eğer onlar gibi kutluyorlarsa aynı mantık ne yapıyor? Onlara da geliyor. İki, selam hidayete tabi olanların üzerinedir. Taha suresindeki bu ayeti kerimeyi Musa aleyhisselam yeryüzünün en büyük zalimlerinden biri olan Firavun'a söylemişti. Şimdi asırlar geçtikten sonra aynı ibareyi son peygamber dünyanın diğer bir zulüm imparatorluğunun ne yapıyor? Kralına söylüyor. Bu ibarede hem büyük bir teşvik hem de büyük bir tehdit ve ihtar vardır. Hidayet Allah'ın indirdiği nedir? Bir vahiydir. Vahye tabi olan dünyada da ahirette de ne yapar? Kurtulur. Selamete ve mutluluğa kavuşur. İşte bu nedir? Onu teşviktir. Yalanlayıp yüz çeviren ise azaplı, acıklı bir azabın altında ne yapacaktır? Ezilip gidecektir ki Heraklus'a yazan mektupta ne yapıyordu? Böyle diyor. Zaten selam hidayete tabi olanların üzerindedir diyor. Üçüncüsü, uzatmayın. Seni İslam'a çağırıyorum. Bu çağrı da Nuh'un çağrısı, İbrahim'in çağrısı, Musa ve İsa'nın çağrısı olan tevhid inancıdır. Yeryüzünde Allah'tan başka bir ilah, ondan başka bir otorite, güç ve mabut tanımadığını ifade eden La ilahe illallah çağrısıdır ki yerin ve göklerin yaratıcısına itaat çağrısıdır. Allah Resulü onu ne yapmıştır? Ona davet etmiştir. 4. Eslim teslem. Yani aleyhisselam Müslüman olur. Eslim olur. Yani Müslüman ol, kurtul. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir suyu vardı. Neydi? Az söz, çok mana ifade eden bir kabiliyete sahipti. Orada da ne yapıyor? Bunu konuşturuyor. Beşincisi, ki Allah sana ödülünü iki kat versin. Hem Hazreti İsa'ya hem de Hazreti İsa'nın emrine uyup son peygambere inanıp itaat ettiğin için. Bu da ne yapıyor? Mektupta iki şey gündeme geliyor. Sen buna itaat et, iki ecrin olsun. Yani hem inanacaksın hem de tabiatın ne yapacak? Bana inanacak. Senin ecrin ne olsun? İki kat olsun diyor. Evet. Ebu Musa el-Eşari'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam üç sınıf insan vardır ki bunlara ödülleri iki kat verilir diyor. Bir, ehli kitaptan olup hem ona iman eden daha sonra Allah Resulü'ne iman eden, yani iki peygambere de iman etmiş ecri, iki kat. İki, hem Allah'ın hakkını hem de efendisinin hakkını yerine getiren köle. Üç, cariyesi bulunan ve bu cariyeyi eğiten, eğitimini güzel yapan, azat edip daha sonra onu ne yapan? Zevcesi haline getiren, nikahlayanın ecri nedir? İki kat denir. İşte burada Heraklus diyor ki iman et, kurtul. İki ecir alıyor. Altı, eğer yüz çevirirsen kendi günahınla birlikte halkın da günahı nedir? Senin üzerine diyor. Çünkü iman etmedi mi tabiatı da ne yapmıyor? İman etmiyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aslında çok anlatacağım şey var ama gözden böyle bir bakıyor ki bana.
Ayran çektik.
Ebu Sufyan, Allah kendisinden razı olsun tabii ki, iman ettikten sonra bu hadiseden sonra fazla dayanamadı. Mekke'nin fethedildiği sırada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ne yaptı? Teslim oldu. Evet. İman etti. Aslında çok geniş rivayetleri irdeleyerek aldım ama ben sonuna geçeyim. Halife Ömer İbni Abdülaziz'in isteğiyle hadisleri ilk defa tedvin eden meşhur alim İbni Şihab el-Zuhri diyor ki İlya şehrinin valisi ve İmparator Heraklus'un sadık bağlılarından İbni Etnadır. Şam diyarı Hristiyanların reisiydi. Aynı zamanda onların gizli sırlarına vakıf olacak kadar geniş malumat sahibiydi. O kıssayı şöyle anlatırdı diyerek İmparator Heraklius bir gün şehre geldiği zaman bir gün çok çirkin surette endişeli ve asık olarak kalktı. Birileri ona dedi ki ne oldu sana? Yani seni çok kötü gördük. Durumun hiç iyi değil. Dedi ki bana hemen bir kahin getirin. Ben hiç hoş bir rüya görmedim. Yani bu rüyada beni ne yaptı? Çok endişelendirdi. Bu da hadisin diğer varyantı. Ve Yıldıza bakıyorlar ki o zamanki firavunların, imparatorların hep kahinleri olurdu kardeşlerim, müneccimleri. Onlar hep onların gördüğü rüyaları yorarlar. Onlara kehanette bulunurlardı. Gördüğü rüyada bu gece yıldızlara bakarken sünnetlilerin krallığına galip geleceğini gördüm. Çağımızın halklarından sünnet olan kimler var diyor. Yani sünnet olan bir kavmin bizim krallığımızı yok edeceğini gördüm diyor. Danışmanlar diyor ki Yahudilerden başka sünnet olan hiç kimse yok. Onların durumu da seni endişelendirmesin. İmparatorluğun vilayetlerine emir gönder, işlerinde bulunan tüm Yahudileri öldürsünler, olsun bitsin. Güçlüler ya o zaman bunlar. Ondan sonra Heraklius, Kars'tan kralının gönderdiği ve peygamberin haberini getiren bir adamın olduğu kendisine haber veriliyor. Yani Dıhye geliyor. Gidin bakın diyor, o adam sünnetli mi? Değil. Evet. Gidiyorlar ve Dıhye'ye baktıklarında sünnetli olduğunu görüyorlar ve Heraklius'a gelip gelen elçi var Araplardan ama sünnetli diyorlar. Heraklius onu huzura çağırıyor ve diyor ki siz Araplar sünnet olmayı bilmez misiniz? Yani bu sizde adet değil. Bunu nereden öğrendiniz? Yani Yahudilere bakarak mı şey yaptınız? Onu soruyor. O da diyor ki hayır, Arapların sünneti değil, bu ümmetin sünnetidir. Çünkü bize bir peygamber geldi, o peygamber de bize sünnet olmayı ne yaptı? Emretti diyor. Evet. Heraklius daha mektubu okumadan işi ne yapıyor? Bitiyor. Gördüğü rüya kendiliğinden ne yapıyor? Ona göre çözülüyor. Çünkü sünnetli olan bir Yahudiler var. Onlar da zaten güçsüz insanlar. Ama bu yeni gelen hem de her yerde sesi duyulan Heraklius'u ne yapıyor? Endişeleniyor.
Neden iman etmemiş abi bu kadar açıklığı?
Devam ediyor. Ve Heraklius'un son durumuna bakalım. İbn-i Hacer Fethul Bari'de şöyle diyor. Dıhye imparatorun huzuruna çıkıp mesajı iletince Heraklius Şura heyetini topluyor. Yani danışmanlarını topluyor, meclisini topluyor ve onların içinde kendisini ne yapıyor? Deniyor. Kapıları kilitletiyor kardeşlerim. Gelin diyor, bu elçiye iman edin. Vallahi diyor, bu Allah'ın Resulü. Eğer buna tabi olursanız çok zengin olursunuz. Yani şu ayak basılan yerleri bile onlar ne yapacak? Evet. Fethedecek diyor.
Pardon abi, Heraklius mu diyor?
Heraklius diyor. Ve samimi olarak da söylüyor. Altına söylüyor bütün danışmanlar. Bir uğultu çöküyor ve yaban eşekleri gibi herkes kapılara koşuyor. Heraklius taht, saltanat ve iman arasında bir gelgit yapıyor. Gelin diyor, dönün diyor. Ben sizi denedim. Dininizde ne kadar samimisiniz diye diyor. Ben sizi ne yaptım? Denedim.
Korkudan iman etmemek mi?
Yani aslında kalben o anki hareketleri zaten iman.
Abi iman hiç dönmüyor mu?
Hayır. O an dönüyor işte.
Şeyde ilk başta muavere olursa iman etmiyor mu?
İşte şu noktada dönüyor.
Orada dönüyor işte. İman
şurada dönüyor.
Aklından korkuyor değil mi?
Kavminden ve öldürülmesinden korkuyor. Ve ne yapıyor?
Gizliyor.
Yok. Dönüyor. İşte Dıhye imparatorun huzuruna çıkıp mesaj iletince Heraklius Şura danışmanlarından bir Hristiyan din alimine meseleyi arz ediyor. Şu ayrıntıyı bakın dinleyin. İlim burası. Hadis burası. Burayı dinleyin bakın. Dıhye kendisinden alim gördüğü ve devamlı kendisine güvendiği bir alime önce bunu açıyor. Bu mektubu ve kendisinden akıl istiyor. Bakın hadisin devamı bu. Fetur Bari'de geliyor. O alim diyor ki kardeşlerim, işte bu yıllardır beklediğimiz ve Efendimiz İsa'nın bize müjdelediği peygamberdir. O alim. Ben onu tasdik ediyorum, ona inanıyorum ve ben inananlardanım diyor. O alim. Kayser diyor ki Eğer ben bunu yaparsam saltanatım gider. Dıhye diyor ki o adam koşarak bana geldi. O mektubu gönderene diyor benden haber verdi diyor. Ben ona inandım, iman ettim, Müslümanlardanım dedi diyor. Ve koşarak geri gitti koridordan kavminin içine diyor. Kapıyı kapadılar diyor. Onların içinde bu sözü yine haykırdı. Onu öldürdüler, katlettiler. O alimi
namaz kılmadan şehit olamaz
mı? Ya olay bu, onu irdeleme. İlmi bir soru. Orayı irdeleme. İşte diyor yıllardır beklediğim diyor. Evet. İbn-i İshak da rivayetinde Heraklis Dıhye'yi Degafir Er-Rumi'ye gönderdi ve o da Rum'un içinde benden daha fazla size sahiptir dedi. Degafir Müslüman olduğunu ilan etti. Üzerindeki elbiseleri çıkardı. Beyaz elbiseleri giydi. Rumların huzuruna çıktı. Onları İslam'a çağırdı. Kelime-i şehadet getirdi. Rumlar ayağa kalkıp onun üzerine çullandılar. Öldürünceye kadar vurup dövdüler. Dıhye Heraklis'in yanına döndüğünde Heraklis şöyle dedi. Sana hayati tehlike içinde olduğumuzu söylemiştim. Dagatir onların nezdinde benden daha büyük bir mekana sahipti. İşte böyle olmasına rağmen yani onların nezdinde en yüce bir insan. Neredeyse İsa Aleyhisselam gibi gördükleri. İman ettim dediği an adamı ne yaptılar?
Öldürdüler.
Hani halk arasında doğru sözlü olanı kovarlar diyor ya. İşte küfrün hakim olduğu ortamda doğru söz gitmiyor. Küfür kana kana içilmişse orada doğru sözü kimse ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Heraklis hakkında kaynak kitaplarda geçen bir başka haberler de var. Mute ve Tebük savaşlarında Müslümanlara karşı ordu hazırlaması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ikinci defa haberleşmesi, Resulullah'a altın göndermesi ve Resulullah'ın o altınları ashabına dağıtması gibi. Bu rivayetler de vardır. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Birçok mesele var ama siz azı çoğa sayın. Allah Azze ve Celle bizlere anlattıklarımızdan yaşamayı nasip etsin. Bizlere akıl versin. Akletmeyi, düşünmeyi nasip etsin. Düşünün bakın, bir kafir dahi en ince detayına kadar düşünebiliyor, akledebiliyor, hesaplıyor. Ama hepsi bitiyor. Karar anı adımını ne yapamıyor? Atamıyor. Birçok insanın da dönem dönem hayatında böyle noktalara gelip de adımını atamadığı yerler vardır. İşte bu rivayet okuduktan, anladıktan sonra insanların ben tereddüt etmeden adım atacağına inanıyorum. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın, anlayışımızı arttırsın. Bugün de Bukhari'deki rivayetlerden birini böylece sizlere işlemeyi uygun gördük. Hatalar muhakkak ki bizdendir. Doğrular da muhakkak ki Allah'tandır. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bulup ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Buyurun.
Şimdi abi, sohbette normalde sen anlatırken yarısında ben hep kendimi bekliyordum. Sonra diyecektim ki yani biz peygamberin olmasa gereken vasıfları bir müşrikten mi öğreneceğiz diye sonunda bunu söylemeyi hep bekliyordum, tamam mı? Evet. Şimdi normalde sohbetin ileri kısımlarında hani anlaşıldığı üzere bu mektubun o verilen cevaplar esnasında iman ettiği
görülüyor. Çok açık, çok net.
Dolayısıyla bir müşrik,
ama
başka müşrikler de var. Çok güzel sözler söylüyor böyle felsefi olarak. Ama biz müşrik olduğu için diyoruz ki biz bunu yani alırız almayız ama müşrik olduğu için uzak durmayı iyi ediyoruz. Buradaki işte peygamberin vasıflarından da mektuptaki hani bir müşrikten mi öğreneceğiz gibi insanın içine geliyor fakat
bu rivayet olduğu için.
Evet. Sohbetin sonunda bu esnada iman etmiş olduğu için o aynı şey demek istediğini anlatabilir mi?
Ben sen dediğini anladım. Sohbeti ben muhtasar geçtim. Yoksa bu sohbet 2 saat falan sürerdi. Evet. Ama rehavet çöktüğü için özü anlatıp diğerini bıraktım. Aslında öbür taraflar da öyle. Yani,
mektubun
tamamını ders yapsaydım çok ayrı bir ziyafet olacak. Evet.
Rivayet mektubun ortasında iman etmeyi görüyor.
Tabii.
Sonunda saltanat diye
karşı karşıya kalınca
artık imanı
terk ediyor.
Peygamberlerin mezhebi koyu temizdir.
Abi şeker sözü.
Nasıl?
Mezhebinin temiz oluşu.
Evet, soylu ailelerden geliyor.
Soylu ailelerden oluşu.
Yani hep önde gelen, hayırda yarışan, toplumda iz yapan.
Efendimizin babası olmadığı zaman müşrik
olarak müşriklik ayrı bir olay. Ama nesep soylu. Nesebin şirkten alakası yok. Temizliği. Yani önde gelen, hayırda yarışan, efendi manasında hep lider olan insanlar. Güçlü olan. O insan.
Diğer diyelim mesela veya diğerleri diyelim. Allah Resulü'nün babasının hakkında varit olan hadislere müttefen dahil diyorlar. Hayır diyorlar. Mesebi müşrikle bağlaştırıyorlar.
Yok. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.